Ayaksız yürümek, kanatsız uçmak.
Ayrım 10.
Bir tapınağa, kiliseye ya da camiye gitmenin gereği yoktur. Tüm varoluş bir tapınaktır. Ve ağaçlar sürekli olarak çalışmadılar. Bulutlar sürekli olarak doğadalar. Ve dağlar sürekli olarak meditasyondalar. Sadece etrafa bakmaya başlayın. Yüreğinizin bir köşesinde bir tapınak yapın. Ve bu tapınakta sadece yaşamınızdaki sevinç anlarının hatıralarını toplayın. Ve fırsat bulduğunuz zaman sadece gözlerinizi kapatın ve sessizce bu köşeye süzülün. Bu hatıraları tekrar canlandırın ve bir kez daha hayata dönmelerine izin verin. Ben sizi ciddileştiren bütün dinlere karşıyım ve hemen hemen bütün dinler sizi ciddileştirir. Bütün kahkaha olasılıklarını ortadan kaldırırlar. Kahkaha yeryüzündeki en kutsal olgudur. Çünkü o bilincin en yüksek doruğudur. Ben yeni bir din öğretiyorum. Bu din Hristiyanlık olmayacak. Hinduizm olmayacak. Bu dinin hiçbir vasıflandırıcı sıfatı olmayacak. Bu din sadece dini bir bütün olma niteliği olacak. Şimdi bizim din ve bilimin bir insanın iki cephesi olduğu yeni bir insanlığa ihtiyacımız var. Ve bu köprü sanat olacaktır. Bu nedenle ben yeni insanın bir gizemci, bir şair ve bir bilim adamı olacağını söylüyorum. Yeni insan. Bu yüzyılın sonu ya insanlığın tümüyle yıkılışını ve onunla birlikte yeryüzündeki yaşamın tümüyle yıkılışını görecek ya da yeni bir insanın doğuşunu, geçmişte olduğu gibi yaşamdan nefret etmeyen yeni bir insan. Bu yeni insan yaşamı sevecek. Bu yeni insan hiçbir yönden olumsuz olmayacak, olumlu olacak. Bu yeni insan ölümden sonra yaşamı arzulamayacak. Fakat sırf sevinç içinde andan ana yaşayacak. Bu yaşamı bir ceza olarak değil, bir armağan olarak düşünerek bedenine karşı çıkmayacak. Bedene ruhun tapınağı olarak saygı duyacak, sevecek ve sevmekten korkmayacak. Her tür ilişkiye girecek, yine de kendisi olarak kalabilecek. Bilgelik kitabı. Yeni insan tek insanlığın bildirgesidir. Yeni insan yaşama, sevme ve ölme sanatını öğrenecek. Yeni insan cennet ve cehennemle, günah ve erdemle ilgilenmeyecek. Yeni insan yaşamın sevinçlerini, yaşamın zevklerini nasıl çoğaltabileceğiyle ilgilenecek. Daha çok çiçek, daha çok güzellik, daha çok insanlık, daha çok şefkat. Ve bizim bu gezegeni bir cennet yapma ve bu anı yaşamın en büyük coşkusu haline getirme kapasitemiz var. Yeni insan bir umut değil, zaten ona gebesiniz. Yeni insan başka bir gezegenden gelen biri değil. Yeni insan canlılığınızda, yüreğinizin sessizliğinde, meditasyonunuzun derinliğinde, o güzel sevgi alanlarınızda, sevinç şarkılarınızda, coşku dolu danslarınızda, bu yeryüzünü sevişinizde sizsinizdir. Bu yeryüzü sizin ananızdır ve bu ağaçlar sizin kardeşleriniz ve bu yıldızlar sizin dostlarınızdır. Yeni insanla bir ilişkiniz olmayacak çünkü bu bir ayrılık olur. Bütün ilişkiler ayrıdır. Yeni insan siz olacaksınız. Benim görüşüme göre siz zaten yeni insanın yolundasınız. Bunun tam farkında olmasanız da yolculuğa başladınız. Fakat eski insanın gittikçe mezarlığa yaklaştığını gördükçe onu ve onun yaşam şeklini, kiliselerini, sinagoglarını, tapınaklarını, tanrılarını, kutsal yazıtlarını reddetmeniz kolaylaşacaktır. Sizin kutsal yazıtlarınız tüm yaşamınızdır ve bunu kimse yazamaz. Bunu siz yazmalısınız. Boş bir kitapla gelin. Bununla ne yapacağınız size kalmıştır. Doğum yaşam değildir. O sadece yaşamı yaratmak için size verilen bir fırsattır. Yaşamı hayal edebildiğiniz kadar, düşleyebildiğiniz kadar güzel, muhteşem, sevgi dolu yaratmak için. Benim tasavvur ettiğim yeni insanın hiçbir inanç sistemi, hiçbir imanı olmayacak. O bir arayıcı, bir araştırıcı olacak. Onun yaşamı müthiş bir keşif yaşamı olacak. Hem dış dünyada hem iç dünyada keşif yapan bir yaşam olacak. Ben her insanın bir kaşif olmasını isterim. Dış dünyada bir Galile, bir Kopernik, bir Kolomb, iç dünyada bir Gotam Buda, bir Zerdüşt, bir Chuang Tzu olmasını isterim. Benim tüm çabam tek bir şeye odaklanmıştır. Yeni insanı bir zorba Buda olarak yaratmak. Bir model toplulukta herkes zorbanın ve Buda'nın niteliklerine sahip olacaktır. Dış dünyayla çok ilgili ve aynı şekilde içsel arayışına aşık olacaktır. Bunların her ikisi de olduğunuz gün yeni insan olmuşsunuzdur ve bu yeni insan insanlığın kurtarıcısı olacaktır. Eğer yeni insan doğmazsa insanlık için hiçbir umut kalmaz. Altın gelecek. Güç, yeni insanın atması ve yerine sevgiyi koyması gereken bir sözcüktür. Sevginin kendi gücü vardır. Fakat bu bir politikacının gücü değildir. Bu zengin bir adamın gücü değildir. Bu nükleer silahların gücü değildir. Fakat yine de güçtür. Ve dünyadaki nükleer olsun olmasın bütün silahlardan daha güçlüdür. Yeni insan sevgi kanunlarına göre yaşayacak. Krallık çirkin çağrışımları olan eski bir sözcük. Bana kralları ve krallıkları hatırlatıyor. O da aynı politik oyun. Hayır, yeni insanın bir krallığı değil, bir cenneti olacak. Bir toplumu değil, bir topluluğu olacak, sevgi dolu bir gücü olacak. Yeni insan ancak yeni bir yürekle, yeni bir ruhla doğabilir. Ve bu ruhun lezzeti sevgi olacaktır. Ve bu yüreğin şiiri sevgi olacaktır. Sevgisiz yaşayan bir toplum hırslıdır, rekabetçidir. Para, güç, itibar saplantısı vardır. Sevgisiz yaşayan bir toplum inançlarla yaşar. İnançlar insanları böler ve bütün bölünmeler savaş getirir. Sevgisiz yaşayan bir toplum donuk bir varoluş yaşar. Çünkü sevgi olmadan yaşamda ihtişam olmaz, anlam olmaz. Sevgi olmadan insanın yüreğinde hiç şarkı yükselmez. Yeni insan dünyanın yaratıcısı olarak bir tanrıya ibadet etmeyecektir. Yeni insan tanrıyı bir koku olarak, güzellik, sevgi, gerçek olarak yaratacaktır. Şimdiye kadar Tanrı yaratıcı olmuştur. Yeni insan için insan yaratıcı olacaktır ve Tanrı yaratılacaktır. Biz tanrısallığı yaratabiliriz. Bu bizim elimizdedir. Yeni insan yeryüzünün en iyi yurttaşı olacaktır. Sanyaslar yeni bir dünyanın, şafağın, ilk ışığının müjdecisi olmalıdırlar. İnsan tam bir savaşa doğru gidiyor. Küresel bir intihar için tüm hazırlıklar tamam. Tarihinizin sizi getirdiği nokta bu. Asırlar ve asırlar boyunca tüm İskenderler, tüm Napolyonlar, tüm Stalinler, tüm Hitlerler ve tüm Mao'lar çalıştı. Şimdi güçleri gerçekleşecek. Saniyeler içinde tüm yeryüzünü yok edebiliriz. Yıkım doruğa ulaştı. Yaratıcılık da doruğa ulaşmazsa insan kurtarılamaz. Oso hakkında. Hiç kuşkusuz ki 20. yüzyıldaki manevi tinsel önderlerin en önemlilerinden birisi Sri Bhagwan Rajneesh, Osho'dur. Oldukça şaibeli bir yaşama sahip olmakla birlikte, uçsuz bucaksız bir bilgi birikimine sahip olması, ileri sürdüğü düşünceler yaşama derinlemesine bakış açısıyla şimdinin zamansız boyutunda yaşamaya açılan kapıyı keşfetmesi için birçok insana yol göstericilik yapmıştır. Kendini gerçek bir varoluşçu olarak adlandıran Osho, 11 Aralık 1931'de Hindistan'ın Madhya Pradesh bölgesinde küçük bir yerleşim yeri olan Kuchwada doğdu. Çocukluğunda içe kapanık, oldukça zeki ve isyankar yapıya sahipti. Öyle ki bu yapısı bütün yaşam biçimini ve öğretisini biçimlendirmiştir. Başkalarının kendisine aktardığı gerçeklerden çok kendi inandığı gerçeklere sahip çıktı. Gerçeği kendisinin deneyimlemek istemesi yaşam ilkelerinden birisi olmuştur Osho'nun. 1951'de liseden mezun olduktan sonra girdiği Jabalpur'daki Hitkarini Üniversitesi'ne bir süre devam etmiş, ancak isyankar ve kavgacı tutumu nedeniyle okuldan uzaklaştırılmıştır. 19 yaşında başlayan ve 21 yaşına kadar süren yoğun bir bedensel ruhsal rahatsızlık dönemi geçirdiği bilinmektedir. Bu dönemlerde kendisini sağaltmak için yoğun olarak koşu ve meditasyon yapmıştır. 1953'te 21 yaşındayken Osho, aydınlanma, Satori olarak adlandırdığı bir oluş hali yaşamıştır. Aynı dönemde hastalığı da bitmiştir. Ancak Osho'nun yaşama boyunca bedensel rahatsızlık çektiği bilinmektedir. Bu hastalıklardan astım ve şeker hastalığı zaman zaman ona zor dönemler yaşatmıştır. Osho 1957'de Sugar Üniversitesi'nde yüksek lisans diploması almış, 1960'da Jabalpur Üniversitesi'nde felsefe bölümünde hocalık yapmıştır. Bu dönemlerde Osho Hindistan'ın çeşitli kentlerine konuşma yapmaya gitmiş, yaptığı konuşmalarda Ortodoks dini liderlere, siyasi liderlere, Hindistan'ın önemli şahsiyetlerine karşı sert sözler söylemiştir. bu kavgacı, isyankar tutumu nedeniyle bir süre sonra üniversiteden uzaklaştırılmıştır. Yine bu dönemlerde Osho kendi meditasyon tekniklerini oluşturmaya başlamıştır. Çocukluktan başlayan yoğun kitap okuma merakı bu dönemlerde de sürmüştür. Kendi meditasyon tekniklerini oluştururken Osho, geçmişin eskimiş gelenekleriyle, modern yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmış, zihnin, bedenin, ruhun temizlenmesi gereğine inanıyordu. Bu yüzden de meditasyon tekniklerini oluştururken çeşitli öğretilerin, Gurdjieff, Sufizm, Budizm, Zen tekniklerini seçip bir araya getirmiştir. Bu teknikler arasında Batı'dan aktardığı birçok arınma terapi yöntemi de bulunmaktadır. 1970'lerin başında Batılılar Osho'nun adını duymaya başladılar. 1974'te Poona'da onun etrafında bir komün oluşmaya başladı. Başlangıçta küçük olan bu komün, Batı'dan gelen ziyaretçilerin artması nedeniyle genişledi. Bu yüzden bazı Hintli iş adamları Rajneesh Vakfı adında bir vakıf oluşturarak Poona'da büyük bir arazi alıp binlerce kişinin kalabileceği bir aşram oluşturdular. Ancak Poona aşramındaki uygulamalar, Osho'nun sanyasinlerim dediği izdeşçilerin olumsuz tutumları, aşram içindeki maddi konuların suistimal edilmesi, aşramda kalan bazı sanyasinlerin uyuşturucu ticareti ve fahişelik yaparak geçimlerini sağlamaları ve Osho'nun dinsel huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle tutuklanacağı söylentisi, bu aşramın Hindistan devleti tarafından sıkı takibe alınmasına neden olmuş ve Osho bu yüzden Amerika'ya göç etmek zorunda kalmıştır. Osho Amerika'ya 1981 yılında gitmiştir. İzdeşçileri Oregon'da yine büyük bir arazi alıp ikinci büyük aşramı yapmışlardır. Aşramın kuruluşu için harcanan paranın Hindistan'dan yasa dışı yollarla kaçırılan paralar olduğu söylenir. Oregon'daki aşram 2500-3000 kişinin kalabileceği düzeyde yapılmıştı. Ancak tıpkı Poona'daki aşramda olduğu gibi bu aşramda başta Osho'nun baş müridi Şihela'nın yaptığı birçok olumsuz eylemler bazı sanyasinlerin tutumları nedeniyle Amerikan devletinin yakın takibine alınmış ve Osho'nun Amerika'dan ayrılması istenmiştir. Bu ayrılma tıpkı Poona'da olduğu gibi Osho hakkında yaptığı eylemler nedeniyle tutuklama kararı ile olmuş ve savcılık aracılığı ile yapılan anlaşmayla Osho 10 yıllık şartlı ertelemeli hapis cezasına ve 400 bin dolar para cezasına çarptırılmış ve 5 yıl boyunca Amerika'ya girmesi yasaklanmıştır. Daha sonra Hindistan'a yeniden dönen Osho 1990 yılında ölmüştür. Osho'nun kendine has bir öğretisi olmamakla birlikte çocukluğundan itibaren çok okuması nedeniyle öğretisinin temelini Budizm, Zen, Taoculuk, Sufizm ve çeşitli dinlerin gizemciliği oluşturmuştur. Sık sık öğretisini aktarırken Batılı filozof ve düşünürlerden de söz etmiştir. Osho 70'li yılların ortalarında guru olarak, kendisi guru olduğunu iddia etmese dahi, ünlenirken yaşamlarında yeni bir anlam arayanlar için çekim merkezi olmuştur. Ve ne yazık ki zamanla çevresinde toplanan izdeşçilerin sayısının artmasıyla ilk dönemlerindeki kendine has bilgelikten uzaklaşıp güç, tahakküm anlayışına doğru yol almıştır. Paraya çok düşkün olması, sürekli Rolls Royce koleksiyonu yapması, sanyasinlerim dediği izdeşçilerine zaman zaman işçi köle muamelesi yapması, onlar üzerinde kesin tahakküm kurması, cinsel özgürlük adı altında bazen hedonist davranışlarda bulunulması, aşramdaki maddi konuların aşırı suistimal edilmesi ve aşrama katılanlardan çeşitli uydurma nedenlerle sürekli para istenmesi ve sanyasinlerin bulundukları bölgelerdeki insanlarla sürekli çatışmaya düşmeleri bu muazzam öğretinin karanlık yönü olmuştur. Üzücü olan, Osho'nun insanlara yol gösterirken kendi yaşamında bunlara çoğunlukla uygulamamış olmasıdır. Ancak yine de Osho'nun öğretisi, Osho'nun konuşmaları bazen tutarsızlıklar içerse de çok etkileyicidir ve büyük bir gerçekliğe işaret etmektedir ve halen daha Osho'dan öğrenilecek çok şey vardır.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.